Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
Merhaba. Dünyada ilk kez Türkiye'de gerçekleşecek olan Türetim Ekonomisi Konferansı IPEC 2024 29-30-31 Mayıs tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi'nde düzenlenecek. Konferans türetim ekonomisi ile yeni bir sürdürülebilir ekonomik vizyona odaklanacak. Küresel ekolojik ve sosyal değişimin gerekliliği, hatta kaçınılmazlığı tartışılacak. Çözüm önerileri sunulacak. Dünyanın dört bir yanından ve Türkiye'den birçok uzman isim IPEC 2024 konferansında bilgi ve deneyim paylaşımı yapacak. Sürdürülebilir yeni bir gelecek alanında uzman birçok konuşmacı İstanbul'da bir araya geliyor. Geleceğin ekonomik vizyonunu şekillendirmede de rol oynayacak. Bu konferans bütün katılımcılarını bekliyor. Sizler de 2024.türetim.org adresinden IPEC 2024'e katılabilir, kayıt olabilirsiniz. Alternatif ekonomi modelleri ve sürdürülebilir gelecek üzerine odaklanacak ve türetim ekonomisi konusundaki yenilikçi düşüncelerin paylaşılmasına olanak sağlanacak. Sizlerle birlikte katılımcılar çeşitli sektörlerden gelen deneyimli konuşmacıların sunumlarını dinleyecekler ama paralel oturumlar ve interaktif çalışma grupları da var. Konferansla ilgili ayrıntılı bilgi almak için ücretsiz katılım kaydı yaptırmak için https://2024.türetim.org sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 2024.türetim.org. Doğu Afrika'nın büyük bölümünü etkisi altına alan sağanak yağışlar sel ve toprak kaymalarını tetikleyerek ekinleri yok etti, evleri yuttu ve yüz binlerce insanı yerinden etti. Kenya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkede şiddetli hava koşulları nedeniyle 210 kişinin öldüğü ve bunlardan 22'sinin son 24 saat içinde hayatını kaybettiği belirtildi. 165 binden fazla kişinin evlerinden olduğu ve 90 kişinin de hala kayıp raporu var. Dolayısıyla ölü sayısı artabilir. Bakanlık ülkede seller sonucu ölenlerin sayısının Mart ayından bu yana 200'ü geçtiğini söylüyor. Tanzanya'daki Serengeti'de her yıl gerçekleşen antilop göçüne ev sahipliği yapması nedeniyle popüler bir turizm merkezi olan Masai Mara'da da bir nehrin 2 gün önce taşması sonucunda bölgedeki turistik konaklama tesisleri sular altında kaldı. Kenya Kızılhaçı 90'dan fazla kişiyi burada kurtardı. Tanzanyalı yetkililer Hidaya siklonunun güçlenmeye devam ettiğini ve rüzgarın saatte yaklaşık 130 kilometreye çıktığını bildirdi. Kenya İçişleri Bakanlığı siklonun pazar gününden itibaren ülke sahillerini de vuracağı ve güçlü rüzgarların şiddetli yağışlarla birlikte büyük okyanus dalgalarını getireceğini söylemişti. Birleşmiş Milletler normalden daha şiddetli yağışların Burundi'de de en az 29 can aldığını, 175 kişinin ise yaralandığını, geçen yılın Eylül ayından bu yana ise on binlerce kişinin yerinden olduğunu belirtti. Yağışlar doğal olarak meydana gelen ve tipik olarak dünya çapında artan sıcaklıkla ilişkilendirilen bir iklim fenomeni olan El Nino etkisiyle daha da şiddetleniyor ve dünyanın bazı bölgelerinde kuraklığa ve başka yerlerde de şiddetli sağanak yağışlara yol açıyor, aynen Kenya ve Tanzanya'da olduğu gibi. Tam tersi de Filipinler'de gerçekleşti. Pantabangan kasabası 1970'lerde bir baraj gölü inşa etmek için sular altında bırakılmıştı. Ancak çok nadir de olsa havanın kuru ve sıcak olduğu zamanlarda su yüzüne çıktığı biliniyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre şu an Filipinlerin neredeyse yarısı kuraklık yaşıyor ve sıcaklıklar birçok bölgede çok yüksek seviyelerde. Ülkedeki barajları işleten devlet dairesinde mühendis olan Marlon Paladin, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada barajın inşasından bu yana kasabanın ilk kez bu kadar uzun süre su üstünde kaldığını söyledi. Aşırı sıcaklar milyonlarca kişinin günlük yaşamını sekteye uğrattı. Filipinler'de okullar günlerce tatil edildi. Ofis çalışanlarına evden devam etmeleri söylendi. Resmi meteoroloji kurumu Pagasa'dan meteorolog Benison Estareja BBC'ye önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da yükselebileceğini söyledi. Filipinler takım adı ülkesinin doğu kıyısının tamamı büyük okyanusa bakıyor ve dünyada iklim değişikliğinin etkilerinden en fazla risk altında olan ülkelerden biri. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya ve Norveç gibi ülkelerde faaliyet gösteren enerji şirketleri, araştırmacıların alevlendirme veya flaring olarak tanımladığı verimsiz gazın bertaraf edilmesi, yani yakılması yöntemini kullanıyor. Ancak şimdi yaptırımlar nedeniyle fosil yakıt şirketleri üretim tesislerinden atmosfere yayılan metan, karbondioksit ve diğer kirleticilerin fark edilmelerini engelleyen yeni bir teknoloji kullanmaya başladı. Alevlendirme yöntemiyle gazlar yanarken karbondioksit ve toksik kirleticilerin yanı sıra kansere neden olan kimyasallar da salınıyor. Ancak tüm sağlık risklerine rağmen %90'ı metandan oluşan gazı tahliye diye bilinen doğrudan atmosfere salmak için alevlendirme tercih ediliyor. Avrupa Birliği'nin yanı sıra Dünya Bankası şirketlerden gazı yakmak ya da tahliye etmek yerine kontrol etmelerini talep ederken gaz alevlerini yakalamak ve belgelemek amacıyla yıllardır uydu kullanıyor. Ancak şimdi bu fosil yakıt şirketleri gizli yakıt hücreleriyle bunun önüne geçip saklamaya çalışıyorlar. Yatacak yerleri yok. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.